Kavramsal olarak öyledir. Ve o zaman realitenin de öyle olması gerekir. Eğer gerçekten bir insan bir şey istiyorsa acı duyuyor. Acının biber acısı olması ya da belirli bir acı olması gerekmiyor. Yani acı genel bir kavram. Şimdi bir oyuncak isteyen bir çocuk. Yani hepimiz istedik değil mi? Orada ağlama noktasına geldiğimiz olmadı mı? Ağlama herhalde mutluluk değil. Haz değil. Mutsuzluk ve genel olarak bir anlamda acı. Yani istek duyulur duymaz karşılanıyorsa orada zaten hemen şey geliyor demektir. Haz, doyum, mutluluk geliyor demektir. Mutluluk denir mi bilmiyorum. Denmez herhalde ama.
Ama acı da biraz ağır bir söz.
Ağır ama onu biz şey yapmıyoruz. Tasarımlamıyoruz. Tasarımsallaştırıyoruz. Çünkü acı deyince şeyi diş ağrısının acısı da anlaşılabilir. Çok derin bir ruhsal ağrı da, acı da anlaşılabilir. Ama biz genel olarak acı diyoruz. Yani genel olarak istek genel olarak acıdır.
Elde edinceye.
Çünkü eksiklik. Örgenlik için organizm Freud terimi evet elde edinceye kadar. Elde ettiğin zaman da o şey haz oluyor ya da doyum oluyor. Yani haz ve acı bunlar şey değil. Üzüntü ve sevinç aynı şey değil. Örneğin Spinoza'da geçiyor bu haz ve acı anlatımları. Etika'da Freud'da geçiyor. Yani şimdi Türkçe çevirilerde şey yaptılar. Bu kavramı bilmedikleri için üzüntü ve sevinç diye falan çevirmişler. Yani bu tamamen şey, çocuksu bir şey, terim ve onlar şu an kötü çevrildi ve o çevirileri okuyan gençler onları getiriyorlar şeye, literatüre, yazı denemelerine, yazılarına falan filan. Yani haz ve acı buradaki temel kavramlar bunlar doyumla ve doyumsuzlukla ilgili olan şey. İstek doyumsuzluk demek. Bu kavramsal düşünmenin şeyi, çözebileceği bir şey. Yani baştan doğal olarak hepimize şey geldi, bir itiraz geldi. İstek neden acı olsun? Ama biraz düşünürsek onun bağlı olduğunu ve ayrılamayacağını görebiliriz. Yani istek demek açlık demek, doyumsuzluk demek. Bir şey, istek istençle aynı şey değil de o ayrımı da çok iyi biliyoruz. İstek kendiliğinden. Yani acıkma olabilir, erotik bir istek olabilir, bitme olabilir, her şey olabilir. Politik bir amaç olabilir, kariyer olabilir vesaire istek. Bunlar şey. Eğer yani insanın açlık isteği tamam bedeninden geliyor ama bir insanın örneğin güç istenci denen şey, güç istenci. Yani bir şey istiyor. Adam muhtar olmak istiyor. Pankartlarını asmışlar. Şimdi hizmet zamanı, şimdi hizmet zamanı vesaire. Kendilerince bir takım böyle sloganlar da bulmuşlar ya da belediye başkanı olmak istiyor. Bunun şeyi nedir? Güdüsü nedir? Dekse bu. O bilinçli değil diyoruz. İstençten ayrı. Yani Ankara belediye başkan adayları. Kimdi bir tanesi? Karayalçı. Karayalçı'nın güdüsü nedir?
Neyse?
Güdüsü. Güdü değil. Yani hayvansal bir dürtüyle o belediye başkanı olma isteğini duymuyor. Ama belediye başkanı olmayı istiyor. Orada bir istek var. İstençten ayrı bir şey bu. Yani eğer istenç o işin şeyse güdüleyiciyse bütünüyle ussal diyeceğiz ona. Bütünüyle bilinçli diyeceğiz ve o zaman da diyeceğiz ki bu insan bu görevi moral bir yükümlülükle istiyor. Bir şey de o, misyon gibi görüyor ve gerçekten şey kendini halka hizmet etmek için istiyor diyeceğiz. Bu istenç tarafından, duyunç tarafından alınabilecek bir karar. Ama istekse güç elde etmek için ya da başka amaçların aracı olarak onu istiyorsa o zaman orada şey var, istençten başka bir etmen var. O etmen ne olabilir?
Ego.
İstenci. Daha iyi değil mi? Ego çok genel. Doyumsuzluk var. Ama ne doyumsuzluğu var? Orada güç doyumsuzluğu yok mu? Güçsüzlük. Yani o zaman şunu diyeceğiz. Güç istenci aslında güçsüzlüğün ta kendisidir. Güçsüz
itibar görmek için de isteyebilir mi?
İtibar görmek, itibar görmemek anlamına görmeyi istemek. Örneğin şey diyebiliriz. Biraz psikanalize giriyor ama yani itibar görmek isteyen bir insan kendine hiç itibar etmeyen bir insan olmalıdır. Evet, itibar
tam
görmediği
ama
için.
Ama öyle yansıtıp öyle istiyordur yani. Kendi içinde evet. Öyle sorunları vardır.
Yani saygı istiyorsa saygı eksikliğini duyduğu için ve özel olarak belki de kendini saymadığı için. Kendini saygıya değer
istiyor.
Görmediği için öyle. Şimdi kavramları yani diyalektiğin evet. Belediye başkanlığı adayı olması ya da o konuda ele geçirirse o zaman o faktör şey. Yani bir insan bir kariyer hedefinde bütünüyle bilinçli olmayabilir.
Mesela doktora yapmak.
Yani bir konum şey olabilir, araç olarak kullanılabilir. Şimdi amaç dediğimiz zaman o artık yani kendi uğruna istenen bir şey hani araç olarak kullanıyorsa o zaman o yani düşünün, başka bir amaca hizmet eden bir faktör olarak kullanacak o şeyi, politik konumunu. Yani geri kültürlerde öyle, politik güç demek şey, muslukların başına geçmek demek ve çalmaya başlamak demek, çalma olanağı demek. Yani orada ne bir görev tutkusu var, ne bir ödev bilinci var, ne de moral bir durum var. Yani o tamamen ahlaksızlık oluyor. Orada bu tabii ki şey, yani böyle tamam... bu kadar çözümlemeyle biten bir konu değil. Başka yanları da var eksik.
Gidermek için böyle bir talebi var. Ya da toplumda bir eksiklik görüyor. Onu gidermek için şey. Yani tam bu ikincisine biraz zor rastlanılsa da. Hani,
tabii toplumda eksiklik herkes görebilir.
Servis görme, toplumdaki insanların servis görmesinde. Onu gidermek üzere harekete geçiyor ve evet. Hani, talep ediyor. Ya da kendindeki eksikliği ya da bunları belki de gidermek üzere.
Evet. Yani eksiklik. Kendi bir güdü oluyor. Evet.
Bir soru soracağım ben. Şimdi kişi bir hedef, bir ideal koyuyor kendi önüne, diline. İstiyor. İstenci ve duyuncuyla buna karar veriyor. Ben doktor olacağım, ben başbakan olacağım gibi. Fakat daha sonra bu sürecin içine girdiğinde yani kendinden veya kendi dışından kaynaklanan sebepler yüzünden kendi istencine, kendi duyuncuna yabancılaşıyorsa ve istediği şeyi reddediyorsa, reddetme aşamasına geliyorsa ve böyle polemikler yaşıyorsa bunu hangi kategoriye koyacağız? Veya bunun ya istenç sabit olmak zorunda mıdır?
O değil. Değişebilir.
Değişebilir. Yani bugün, o zaman vazgeçecek.
Olsa vazgeçersin. Evet, vazgeçme özgürlüğüm var, değil mi?
Özgürlüğümüz var.
Yani başbakan olmuşsundur. İki ay sonra sıkılırsın, istifa edersin.
Ama öyle kolay olmuyor işte. Yani
zor da olsa edebilirsin.
İdeal realite atamıyorsun başından yani. Onu da bir evet. Prosedür için. O dengesizlik olmaz mı?
İsteğin acı olup olmadığı konusundan başladık, buraya geldik.
Ne güzel. Evet.
Yani boşlukların başına geçmek isteyen bizde mesela. İnsanlar o kadar çok. Şimdi peki zavallı öbür hizmet isteyen insanlar ne yapsın?
Onlar çaresizler oturup ne yapsınlar derler? Eğitime bağlı. Eğitime bağlı.
Talihini kürsünler.
Şey düştü galiba o ses de orada. Şu an şey. Bu aletten. Topa daha. Nasıl özetleyelim? Yani, evet, tam özetleyeceğiz. Yani, tamam, biraz yüksek sesle.
Mesela örnek olarak.
Olanak var. İkinci olanak var. Yani bu halkın eksikleri var. Hizmet edilmesi gereken. Ben yapabilirim. O zaman benim bu işi yapmam şey. Kararlar benim üstlendiğim şey. Bu misyon olur. Eğer istekte bilimsiz faktörler varsa o zaman orada o yüzden isteğin moral değeri azalıyor. Yani bütünüyle bilinçsiz faktörler tarafından belirlendiğini söyleyemeyiz belki. Yani, ama güç istenci... Şimdi şöyle bir şey var. Özgürlük...
Belirleyici bir şey yani.
Gücü
istemek.
Yani şimdi yani, eşit... Onlara gireceğim şimdi. Şöyle bir yurttaş toplumu kavramına bakarsak da şeyi göreceğiz, kriteri göreceğiz. Yani güç istencine... belirlemenin ve anlamanın kriteri orada yatıyor. Yurttaş toplumunda diğer bu kavramını düşünüyoruz. Her birey, yurttaş ve herkes özgür ve herkes birbirinin özgürlüğünü yani istencini tanıyor ve herkes ussal varlıklar. Bunlar eğitimli olması gerekiyor, erdemli de olması gerekiyor. Yani bir insanın özgür olup erdemli olmaması olanaklı değil. Yurttaş toplumu erdemli, özgür bireylerden oluşan bir toplum. Burada örneğin belediye işleri yapılacaksa Bu ideal ya da kurgusal toplumun o iş için seçeceği birey, yani belediye işte belediye başkanı olarak seçeceği birey, o işi yapmaya en yetkin olan kişi olacak. Yani örneğin işte mimarlık eğitimi, mühendislik eğitimi falan. Yani çünkü orada manipülasyon yapmayacak o insan. O insan o kentin kanalizasyonlarını, köprülerini, yollarını, trafik otoparklarını vesaire onları yapacak. Bahçelerini, parklarını. Değil mi? Yani burada hizmet diye bir şey var ve o insan da, şimdi İsveç'te durum büyük ölçüde böyle. Şeyde böyle değil. Kalküta'da ya da İstanbul'da böyle değil. Ankara'da böyle değil. Yani bir yerde bir iş... Yani İskandinavya'da başbakan tutkuyla, hırsla, Almanya'da da böyle. Yani bu insanlar şey değiller. Böyle koltuklara sarılan ve oradan kopmayan insanlar değiller. Gerektiği zaman kolayca gidiyorlar. Willy Brandt öyle yaptı. Arkasından gelenler falan. Yani bu insanlar görev olarak bunu yapıyorlar. Onu o konuma parti oturtuyor. Ama burada örneğin CHP'de bir şey görüyoruz. Yani bir otoriter şey var, önderlik var ve o her şeyi manipüle etmeyi kendinde şey görüyor, hak olarak görüyor ve aslında onu yapmak zorunda da. Çünkü ancak o manipülasyonla o partinin diyelim bütünlüğünü yaşatabiliyor. Yoksa daha olacak. Yani orada o despotizmi uygulamazsa daha kötü olacak. Irak'ta olduğu gibi. Saddam Hüseyin Irak'ın despotuydu ve Irak'ın o kütlesel bencesiydi. O gittiği zaman yerine şey geliyor. O dillerin bir süreci başlıyor. Yani dillerini havaya uçuruyorlar sürekli olarak. Düşünün. Öyle bir şey var. Altında halk var. O halkın despotun altında mutlaka şey var. Onu hak eden bir halk var. Ve o despotu kaldırdığın zaman arkası altından şeyler çıkıyor. O halkın öyle yetenekli olduğunu görüyoruz. En son işte bir hafta önce 35 kişi ya da 30 kişi havayı başka değil. Yani burada görev, ödev duygusuyla davranmak, yurttaş toplumunda böyle olmaz. O yüzden yurttaş toplumunda önderden söz etmenin hiçbir şey oluyor. Kendini yönetemediği, iyiyi bilemediği, doğruyu bilemediği, halk varsa halkın aydınlar da orada. Yani yurttaş toplumunda aydın olmaması gerekiyor.
Aydın,
yurttaş da aynı şey değil. Yani birisi ben aydınım diye ortaya çıkıyorsa,
o... Siz değilsiniz.
Evet, ben sizden müşterim, ben siz bana bir şekilde dilimi izlemelisiniz. Aydın ama siz kavramlısınız, ben aydın ama siz... Halk kavramı, toplum kavramıyla aynı değil. Halk kavramı, toplum kavramıyla aynı değil. Toplum dediğimiz zaman yurttaş toplum. Derk misyonu, ulusların, kentlerin vesaire kuruluş aşamalarında var. Yani, çünkü aydın olduğu yerde... Aydın olmayanlar olduğu için aydınlar söz ettiğimiz. Avrupa'da aydınlanma boş inançla karşılık içinde doğdu. Yani Katolik Kilisesi'nin Fransa'da eden bir düşünce bilinç biçimi aydınlanma. Başında Voltaire var. Yani bunlar orada gerçekten boş inançla çok... Reformasyon boş inancı yendi Avrupa'da daha önce ama Fransa'da Katolikler Reformasyon'u yendiler ve tekrar Fransa'nın boş inançla çarpışması gerekti. Ve aydınlanmanın şeyi o, gerekçesi o. Yani aydınlanma boş inançla karşılık kutuplaşıyor işte. Nerede? Aydınlanma sonra var, onun karşılığı boş inanç var. O anlamda kullanılıyor. Yani entelektüel gibi kullanılıyor.
Evet.
Ama dikkat edin, entelektüel olmak gerçeği düşünmek için yeterli değil. Yani Nazi entelektüeller var, faşist entelektüeller var. Bolşevik aydın kavramı eğer sırf bilgili olmayı anlatıyorsa tamam zaten bizim kategorimize düşüyor. Yani olmayanlar. Aydın genellikle dinle kutuplaşma içine giren entelektüelleri deniyor. Boş inançla da inançla. Yani aydınlanma sadece boş inancı değil, inanca da saldırabiliyor Aynı zamanda aydınlanma deizmi kabul etmek zorunda kalıyor. Aydın kabul ediyor. Deyin kabul etmiyor. Deist ya da teist aynı şey. D harfi gösteriyor. Güzel bir teist olduklarını gösteriyor. Tanrı'yı tanıyorlar. Asla şeyi tanımıyorlar. Yani onun için tam aydın mutlaka karanlığa geliyor. Avrupa'da aydınlar söz edilmiyor. Gittiğiniz zaman Norveç'te birisi aydın falan derse çok zaten yani enlightenment sözcüğü 18-19. Yüzyılda getiriliyor. Yani enlightenment despot. Onlar orada despot, örneğin ikinci aydın despot da, aydın olmayan despotlar da var tabii ki. Ama aydın despot ülkesi son gibi yerine getiriyor şeyini, monarşisi. Aydın kendine bir şey yapıyor, gösteriyor. Ama mutlaka karanlık oluyor.
Popüler bir kelime yani, Türkiye'ye değil mi?
Biz aydınlar var. Yani belki tekil olarak kullanmıyorlar ama aydınlar. Yani ve Türkiye'de aydınlanmanın en despotik şeyleri. Ya şimdi bu delikodu olacak, bilmiyorum. Türkiye'de aydınlar şey istediler. Yani junta istiyorlardı mesela 1970'lerde falan. Büyük kırk kesim. Yönetimi onlara bırakması bir yerde ya da ordunun desteğinde yönetimi. O zaman ülkenin kurtulacağını inanıyorlar. Yani onlar kendilerine çıkarları için yapmıyor.
Plato gibi tipi bir devlet düşünüyorlardı. Ama şimdikiler de devlete
Donald
düşman.
Donald falan geçiyordu onların adı.
Ama şimdikiler de devlete düşmanlar aydın oldu.
Evet. Aydın bize modern toplumda bu şimdi devlet kavramı ile ilgili yani
biz modern toplumda ilgisi hala aydın. Geçerli. Karanlığa karşı geçerli. Oluşunu tamamlamış yurttaş toplumu değiliz biz.
Güzel.
Yani güzel değil belki aydın, ben aydınım, sen değilsin de insanları fişleyip ayırmak ama şartlar hani o zorunlu bu çıkarsamayı getiriyor yani. Karanlığın olduğu yerde aydın var.
Olmak zorunda.
Olmak zorunda. Herkes keşke aydın olsa da aydın ortadan kalksa. Ama olamıyor yani.
Yani aydınların tarihsel görevleri, zorunlulukları var. Onu rastgele ortaya çıkmış olan şeyler değiller. Ve yani boş inanç ortaya çıktığı zaman ona tepki olarak aydınlığın çıkması, aydınlanmanın çıkması gerekiyor. Buna olmasaydı diyemeyiz. Voltaire olmasaydı, İngiltere'de de şeyler var, aydınlanmacılar var. Bu İngiliz görgücüleri orada aydınlanma rolüne giriyorlar. Öyle kabul ediliyor. Yani John Locke, David Hume falan. Onlar bunlar şeyler. Tarihsel fenomenleri yargılamak gibi bir kaygımız yok. Yani aydın tarihsel bir fenomen. Şimdi Türkiye'de aydınlar hala olması gösteriyor. Türkiye'nin hala bir yerde o aydın aslında şeyin göstergesi. Orta çağın kalıntısı. Orta çağın kendisinin doğrudan bir tanığı. Yani aydın orta çağa ait olan bir şey ya da orta çağlara ait olan bir kategori. Çünkü orta çağların karakteri boş inanç. Ve aydının karakteri boş inançla savaşmak. O yüzden Türkiye'de Türkiye'de boş inanç faktörü var biliyorsunuz.
Çok var canım, artıyor.
Evet, dolayısıyla o aydınlar
orta çağdan çıkamıyor.
Yani şu Ergenekon konusu tamamen şeydi. En azından o özel olarak o aydın ve boş inanç kavgasının bir sahnesi gibi görünüyor.
İlk çağa doğru gidişat oluyor. Çünkü orta çağı da açtık orada, artık. Geriye doğru
orada
yani.
Orada şey olanlar, çok hedef kötü alınanlar genellikle aydın diyebileceğimiz kategoriye giriyorlar. Yani boş inançlı devleti boş inançtan kurtarmak istiyorlar.
Her onların konuşan genel ergene şeyleri konuşuyor. İçeri
işte en sonunda evrim teorisi de TÜBİTAK'ta patladı ya işte.
Berbat. Aydın modern olmuyor. Yani aydın kategorisi
modern, değiliz, yok,
modern
değiliz,
döneme
değiliz,
düşüyor ama aydın modern, ön modern,
kültüre
ait bir kategori. Yani düşünün bir.
Modernleşme sürecinde aydın bir şey.
Eğer modernleşme süreci boş inançla kavgayı kapsıyorsa o zaman aydın gerekiyor.
Yani Jön Türkler mi başlıyor?
Şimdi boş inanç nedir diye baktığımız zaman boş inanç ve inancı ayırt etmemiz gerekiyor.
Yani düşünmeden kabul ettiğimiz.
Eğer aynı diyorsak o zaman ona göre bir tarih çözümlemesi yapacağız ya da toplumsal çözümleme yapacağız. Ama ayırt ediyorsak yani evet şimdi reformasyonda öyle bir Hristiyanlık biçimi ileri sürdüler ki o aslında inanç kavramına uygun düşüyor. Yani Martin Luther'in, Calvin'in, Zwingli'nin falan onların formüle ettikleri Hristiyan. Örneğin şeyi istemiyorlar. Yani sen iyilik yaparak, hayırlarda bulunarak Tanrı'dan puan kazanamazsın. Bu şey ne Tanrı'yı onurlandıran ne de insanı onurlandıran bir şey. Mesela yani böyle Tanrı ile öte dünya pazarlarını falan siliyorlar. Bunlar boş inanca ait o şey. Şimdi eğer yine gerçek inancı kabul ediyorsak, putlara tapma boş inanç. Ama gerçek inanç dini diyebileceğimiz Hristiyanlık ve Müslümanlık doğuşlarında şeyde doğdukları için, o boş inanç ortamında doğdukları için ya da putperestlik ortamında, mitolojik dinler ortamında doğdukları için oradan o dinlere ait birçok öğeyi kendi içlerine alıyorlar. Ritüel adaklar, ayinler, evet, törenler vesaire vesaire. Bunlar bunları almalarının nedeni şey, yani kendi din kavramlarını iyi bilmemeleri ve Friedrich Arts'ın anlattığı şey o, kilise babalarının. Ya yani ilk Hristiyanlar şey, kitleleri kazanabilmek için onların sinir tellerine, zayıf noktalarına dokunmuyorlar. Yani onların boş inançlarını da şey yapıyorlar, kabul ediyorlar. Hı. Ve o şekilde Hristiyanlık kendini daha kolay geniş yayabiliyor ve büyütebiliyor. Ama
o zaman Hristiyanlık dolu inanç mı oluyor?
Efendim?
Yani o zaman Hristiyanlık dolu inanç mı oluyor?
O zaman boş inançla lekeleniyor.
Aslında
ve kendisi bir tür boş inanca indirgeniyor. Dolu inanç diyeceğimiz şey, yani gerçek inanç diyeceğimiz şey, boş inanç. Dedim ya, bu ayrım şeye bağlı. Boş inanç ve gerçek inanç ayrımına bağlı. İnanç, o zaman inanca gireceğiz. Yani bunlar çok önemli kavramlar. İnanç diye bir şey var mı? İnanç, Tanrı inancı falan olmak zorunda mı? Yani Tanrı'ya inanç genel olarak inancın bir kipi mi yoksa ayrı bir inanç türü mü? İman deniyor mesela. İman ve inanç arasında fark var mı? İnanç genel bir kavram ve inanç duyguyla ilgili bir şey.
İnanç ruhun gıdası bana göre.
Sanat soyut
o. Ama ruh, ya ben öyle düşünüyorum, ruhun gıdası. Bilginin demiyorum, ikisi ayrı. İnsanın yenilenme
doğru,
süreci.
İnanç ruhun gıdası.
Bir şey azmettiğinizde de inanmaz zaman mısınız? Ben bunu başaracağım dediğinizde günde 30 saat çalışabiliyorsunuz.
Güzel, tamam. İman gücü. Kabul. Kabul. Yani budur örnek vermene yani gerek evet yok. Yani İnanç evet ruha ait ya da evet duyguya ait bir
duyguya,
şey.
Duyguya, soyut, duyguya ait bir duyuyor şey ve tamam insanı yenileyen
ben
bir şey.
Ben espri yapmıştım, şaka yapmıştım. Yani sanat ruhun gıdası. Öyle bir söz var aslında. Çünkü
İnsan
sanat,
çünkü
sanat
duygusal,
da,
evet estetik da, bir varlık. Şey. Beslenen bir varlık yani, tamam, makine değiliz.
O zaman inanç ruhsal olarak gerekli bir şey ve evet inancın peki inancın gerçeklikle bilgiyle bilgisi var mı?
Yok. Bilgisi çok farklı yani kategori bana göre. O bir kanıtlanmış, karıştırmamak lazım.
Yani bilgi tanıtlamayla elde edilen bir şey.
Ama inanç da başlıyor. Daha sonra adım adım tanıtılıyor.
Peki,
temellendiriliyor.
İnançta bilgi gerekiyor.
Peki bilgi olduğu zaman bilginin inançla bir ilgisi var mı? Yani bildiğiniz şeye inanır mısınız? Bence bu önemli.
Evet. Mesela ben desem ki yer çekimine
kesin inanırız.
Ne olur? Mesela dersiniz ki bana inansan ne farkında? İnan.
Orada bilmiyorsun de derim mesela.
Şöyle bir ayrım var.
Bildiğin zaman inanırsın da.
Hayır. Biliyorsam eğer bilgiye inanca ihtiyacım yok o zaman. Yani o bilimsel olarak kanıtlanmışsa inansam ne farkında, inanmasam ne farkında. Ama şöyle
ikinci, ikinci bir anlam yani da var. İnanmak
İlançlar sorgulanmaz.
Bu böyle
İnsan bilmediği bir şeye inanabilir.
İnsan bilmediği bir şeye de hocam inanabilir. Ben o DH'ların, Einstein gibi bir iki kişinin daha fizikçilerin bir yazısını okumuştum. Evrene inandım diyor. Ya inandım, evren beni öyle açtırdı kendine diyor. Galileo falan da öyle diyor. Yani çılgınca şeylere inandım diyor. İnandıklarımı ondan sonra o sezgilerin inancın peşinden giderek ispatladım diyor. Yani inanarak, hayal,
tamam,
tasarım,
işte,
imgeleme kurarak başlıyorlar.
Böyle bir laf var, Tertullian'ın sözü
utopik
var biliyorsunuz.
Sonuca varamayabilirdi ama varma ihtimali de böyle başlıyor.
İnançta şey var, yanlışa inanma gibi bir faktör var.
Bilgi kanıtı
var
sunuyor
yani
size, kanıtlıyor.
Yani bilgi olmayana inan.
Ama o inanarak yola çıkıyorlar. Çılgınlık belki ama. Hocam Pasteur işte tıpçıların kurulunda dediğinde ben kuduz mikrobu vereceğim insanlara ve insanlar iyileşecek dediğinde bütün heyet onunla alay etmiş. Gülün siz, bu olacak demiş ve o şekilde kuduz aşısını buldu. Yani bunun daha başka bir anlatımı var ama yani bilmiyorum yani o insanı tetikleyen, ateşleyen bir şey bence inanç yani. Bilgi demiyorum ama. Bilgiden tamamen bağımsız diyemeyiz inancı.
Ama biz de aynı zamanda
sanırım olmaktan geliyor. Yani henüz bilgi değil.
Hocam bir soru daha soracağım. Bu DH müzisyenlerin durumunu nasıl yorumluyoruz? DH müzisyenler yani 6-7 yaşında Mozart'lar, Beethoven'lar
herkes,
dünyanın şey yapacağı besteyi yapıyor. Yani
biraz, yine
bilgisi
şey
yok,
konu,
donanımı yok. Yani yetenek mi bunlar? Seçilmiş insan mı? İnançla
bir dakika, da olduğunu. Dur, onlar DH'lar.
O da başka bir şey ya.
Deha konusuna girersek bütün bunları bir tarafa bırakmamız gerekiyor.
O deha
uzun bir konu. Deha. Yani
Ama inandım, başardım diyen çok
şimdi
kişi var.
Şimdi bize burada inanç, yani din, boş inanç ve inanç falan, o orada kalalım. Deha'yı sonra, tamam, sonra yapalım. Özellikle bir şey var, deha konusunda Hegel'in o estetik üzerine yazılarında deha ile ilgili son derece iyi şeyler var, çözümlemeler var.
Ben o estetik yazılarını okudum, hiç de beğenmedim hocam. Devamını eklerseniz...
Bunu ikinci kez söylüyorsun.
Sizi eleştirmek için değil, Hegel'i eleştiriyorum.
Bence bir kere daha okursan, birkaç kez daha okursan fikrin değişecek.
Gözlerim de yoruldu. Bir şeyler kalistik falan bir şeyler açıklamışsınız. Şey yani...
Kalistik yolu, değil, kalistik beğenmiyor.
Kalistik, yani, kalistik beğenmiyor.
Estetik sonra daha güzel bir adlandırma diye. Yani.
Ama çok bir şey yakalayamadık.
Evet, daha yetmiyor. O üç ya da dört. Orada deha konusunda şeyler var. Doğa güzelliği, tinsel güzellik ve çok öğrenecek şey var orada, emin ol.
Dehalar organizmayı kapatıyor, tek bir yöntemle alışıyor mu?
Hayır, hayır, olmaz öyle bir şey. Olmaz, öyle soyutlanırsan dehalardan uzaklaşırsın.
Erkek ismi.
Merak ettim. Deha.
Deha.
Şimdi, erkek ismi aynı zamanda. Erkek adı. Deha diyorum.
Zamanımız dolmak üzere. Yani bu konuyu, boş inanç ve inanç. Bu şimdi, bu ayrımı bazıları yapmıyorlar. Yani tamam, yapmayabilirler ama çok, efendim, şey.
Çabuk geçti, evet.
Evet. Kavrama girdik işte. Yani kavramsal düşünce bu şey. Şimdi bunları aslında doğal bilinç düzleminde kaldığımız sürece tam olarak bildiğimizi söyleyemeyiz. Ve bunları bilmemiz çok önemli ve gerekli. Özel bir şey. Yani bunları bildiğimiz zamanda ve tabii ki daha önemli kavramlar da var. Örneğin deha kavramı. Yani bunun ne olduğunu insanlar genel olarak bilmiyorlar. Kullanıyorlar. Yani ona deha diyor, buna deha diyor. Ama deha'nın ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Bu kavramların bilgisi şey değil, fenomenel bilgi değil. Yani fenomenleri, şimdi deha, fenomenel dünyada dehalar var. Ve onlar görülüyor işte, Mozart deha, Beethoven deha ya da Tolstoy deha ya da Einstein deha vesaire. Yani bunlara insanlar bol bol deha sıfatını veriyorlar ve demek ki biliyorlar deha'nın ne olduğunu. Ama deha nedir diye sorduğun zaman hiçbiri deha'nın ne olduğunu tanımlayamıyor, anlatamıyor. Yani bir yerde de bilmiyorlar ve
bilgi
bu bilgi, kavramın bilgisi şeyden ayrı, fenomenal bilgiden ayrı. Ve fenomenal dünya bütün rengini, bütün rengarenkliğini, canlılığını, diriliğini o kavramlardan alıyor. O kavramları fenomenden soyutlarsan, fenomen renksiz ve belirlenimsiz kalır. Boş bir
fenomen
şey gibi düşer. Fenomen bütün belirlenimini kavramdan
ama
alıyor.
Ama kavramların sanki bir prizmadan yansıması gibi değil mi?
Hayır. Doğrudan doğruya kavramların kendilerinden alıyor. Arada prizma falan yok.
Ama birebir kavramı yaşamıyoruz ki burada. Yani o
prizma ne peki?
Arada... Yani ne bileyim, bölük pörçük yaşıyoruz. Pozitif belirlenim yok mu? Pozitif bilgi diyorlar.
Şimdi fenomen şöyle dedim ben. Fenomenal dünya bütün rengine, bütün canlılığına, bütün belirlenimini kavramlardan alıyor.
Alıyor ama birebir yani elimselliğini yaşatamıyoruz şu an.
Yani fenomenal dünyada ideal deha yok ama deha kavramı şurada bu şekilde realize olmuş biçimiyle var ve yani her dönemde olabiliyor. Deha şey, yani yeteneklerini geliştirme fırsatını bulmuş normal insan, öyle özel yetilerle donatılı olarak gelmiş bir insan değil. Yani Beethoven çok geç ortaya çıkıyor, Beethoven'ın dehası ve çıkmayabilirdi de. Yani koşullarda, zeminde biraz değişiklik olsaydı, bir faktör eksik olsaydı çıkmayabilirdi. Mozart'ı bir faktör şey yapabilirdi. Ki binlerce Mozart o şekilde eleniyor süreçte. Biz hangi dehaların çıkmadığını bilemeyiz. Ancak çıkanları bilebiliyoruz. Yani dehalar öyle doğuştan programlı olarak gelen insan, çocuklar falan değiller. Ve Mozart'ın ilk senfonilerini dinlerseniz gerçekten çok primitif, çok ilkel. Ve bir çocuktan beklenebilecek o, yani onu onu yapması şey. Her neyse, bu da deha konusuna girme anlamına girmeyelim.
Çobandan iyi bir deha çıktı.
Şimdi orada cevabımız şu olacak.
Peygamber nasıl çıkıyor?
Yani gerçeğe inanmak, bu biraz yine konuşacağımız, tartışacağımız bir şey. Yani bilginin yanına duyguyu getirmenin bir anlamı var mı? Çünkü insan doğasının belirlenimleri arasında bu ikisi var. Üçü estetiğin yanında. Yani duygu ve bilgi. Bilginin yanına bilgiye eşlik eden duygusal faktör olarak inancı getirme gibi bir şey var. İnsan bildiğine inanır. İnanmalıdır da. Yani böyle bir şey de var. Eğer inanmıyorsa o zaman o bilgi bilgi olmaktan çıkacak. Şimdi orada o zaman son olarak onu yapalım ve ondan sonra şey yapalım. Ne diyeceğiz?
İnanç kuşku değil.
Ama bilgi de kuşku değildir. Ve şöyle bir şey dedim, bir sorgulanamıyorsa bilgi değildir. Bu sorgulanabilir, bilgi sorgulanabilir. Yani örneğin F eşittir MA. Bu bilgi, ben bunun bilgi olduğunu biliyorum ve inanıyorum.
Ve tanıtlanır.
Ve de sorgulayabilirim. Sorgularsam onu tanıtlarım.
İnanç sorgulamayı dışlayan bir.
Tabii.
Yani bilgiye ulaşmak...
Evet, doğru, doğru.
Yani dogmatik
olduğu zaman bilgiyi engelleyen bir şey. Ama aynı zamanda da ona gereksinmemiz gerekiyor. Yani bilgi gerçeğe de inanılabilir ve o zaman şunu söyleyeceğim. Olmaz ki. Yani en katı gerçeği bile ben sorgulayabilirim.
Ama inanıyorsanız gerçeğe sorgulayın.
Yine sorgularım. Çünkü inanç da sorgulanabilir.
En katı gerçek ölüm değil mi?
İnancı bilgi olarak ele aldığınız zaman
sorgulayabilirim. Teorik olarak sorgulayabilirim. Yani insan ölecek mi? Ölüm. Evet, insan sonlu varlıktır. O doğmuştur. Dolayısıyla
tekrar
doğum ve ölüm diyalektiğinden dolayı ölecektir. Ve tamam, bir kere yanıtı... Yani bir... Thales teoremi, bir daire çapı ile iki eşit parçaya bölünür. Bunu tanıtlarım. Sonra sorgulayamaz mıyım? Sorgularım. İstersem her gün sorgularım, istersem günde 1000 kere sorgularım. Ama bu doğrulandı, tanıtlandı, USP'na onayını, damgasını verdi. O zaman tamam, bu benim için gerçek. Bir daha sorgulamam, bir daha onu tanıtlamam gerekmiyor. Ve inanıyorum onun doğru olduğuna. Kuşku duymuyorum. Bilgidir. Bu biraz şey, dediğim gibi... Yani tartışacağımız ve burada kapanmayan bir konu, bilgi ve inanç arasında ya da düşünce ve duygu arasında bir ilişki olmalı. Yani bilgiye inanç, bilgi ben bunu biliyorum ama buna inanmıyorum diyemiyoruz. Semantik olarak buna izin vermiyor şeyimiz. Dilimiz izin vermiyor. Yani şeye izin veriyor, biliyorum ve inanıyorum. Gerçek ve inanıyorum. Bunlar şey değil, dile ters düşen şeyler, anlatımlar değiller. Yani bütün insanlar olarak bizim aradığımız şey gerçek. Buna düşünceyle arıyoruz. Yani gerçeklik bizim, aynı zamanda da duygu da bir gerçek, inanacak bir şey istiyor. Yani bir insanın inançsız olması mümkün değil.
Şurada Elon'u var yalnız.
Elon'u. Ya önemli olan kişi,
kendi önünü,
hocam kendi önünü, hızını kesmemesi. Yani inanç, duygu, düşünce,
evet.
Bunların hepsinin paralel ve birbiriyle eşgüdümlü çalışması gerekiyor. Eğer kesmemesi. Senin inançların seni dogmatikleştiriyorsa önünü kesmemesi.
O mahvoldum.
O evet, mahvoldum.
O sizin yani deyiniz doğru. Yani sorgulamak...
Yani bunu oturtmak çok zor. Bunu tamam. Dönem ben de yaşayabiliyorum bazı konularda. Hayatımda yaşadım. Kendi kendimi hibdeleme gibi oldu.
Hocam bu ironi yani, var değil mi hocam?
Onu oturtmak. İnanç sorgulanmadığı zaman o zaman boş inanç haline geliyor. Evet.
Tabii boş inanç, onu şey yapacağız, tekrar ele alacağız. Yani o yüzden şu an uzatırsak gerçekten saat 10'a geçecek.
Akşam yeter.